Ayrım 10. İhanet ve Darbe. Ergün Poyraz. Sayfa 101. Arı için Ağlama Masalı. 8 Ekim 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, "Bir arı için yarım saat ağlanacaksa" başlıklı yazısında Gülen'in kendi hakkında uydurduğu arı masalını anlatıyordu. Fethullah Gülen anlatıyor. "Odama bir arı girmişti, uçamıyordu, felç geçirmiş gibi bir hali vardı. Belki açlıktandır deyip bir kaşık balın içine bıraktım, olmadı. Yanına su koydum, iyileşmedi. Ne yapsam düzelmiyordu. Aldım bahçeye bıraktım. Sonra oturdum, yarım saat ağladım." Zaman yazarı Hüseyin Gülerce'nin 7 Ekim 2010 tarihli yazısından alınmıştır. Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, Silivri zindanında suçlarını bile bilmeden tutuklu olarak yatan insanlar için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, uydurma suçlamalarla apar topar kodese tıkılan bir polis müdürü için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, ömrünün son deminde hoyratça evi basılan Türkan Saylan için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, ortamını dinliyor olabilirler, mahremime kamera dayamış olabilirler, özel görüşmelerime kulak kabartmış olabilirler diye tedirginlik yaşayanlar için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, İsrail askerleri tarafından öldürülen Mavi Marmara gemisindekiler için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, acaba beni de itibarsızlaştırırlar mı diye endişeden endişeye gark olanlar için ağlama süresi ne kadardır acaba? Eğer kanadı kırık zavallı bir arı için yarım saat ağlanacaksa, kendilerini cemaat mağduru olarak gören bürokrat, siyasetçi ve askerler için ağlama süresi ne kadardır acaba? Hadi gelin bu masalın ardından Fethullah Gülen'in Hizbullah terör örgütünü kutsadığı sözlerini izleyelim. "Sürekli ittikaya kendisini salmış, kaptırmış, arayışına girmiş, yakalamış, dahasını arayan, takvanın dahasını arayan derinlerden derin kutsiler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın askerleri, Cindullah, Allah ordusu, Hizbullah, Allah cemaati, tabiri caizse Allah partisi, siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah partisi." Fethullah'ın ordusu. Fethullah Gülen amaçladığı bütün bu hedeflere İslami ordu, fecir ordusu, ışık ordusu veya mücahitler dediği insanlarla ulaşacağını hesap etmekteydi. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının 2. cilt 141. sayfasına bakın neler söylüyor. "Efendimiz Mekke'de peygamberliğiyle ilk zuhur ettiği dönemde bile etrafında boğazlanmaya hazır mücahitler vardı." Diyor ki, boğazlanmaya ve tabii ki boğazlamaya hazır olan. Gülen bu orduyu aynı kitabın 3. cildi 97. sayfasında, "Evet, Sezai Bey'in ifadesiyle fecir ordusu artık gün yüzüne çıkmıştır. Bu kutsi davaya omuz verecek genç ve dinamik kadro iş başındadır" şeklinde tarif etmişti. "Hasılı bu gençler topluluğunun bir fütüvvet ordusunun yapacağı daha çok şeyler var." Adı geçen eser sayfa 98 diyerek hedefe mutlak varılacağını belirtmekteydi. Gülen Prizma adlı kitabının 1. cilt 25. sayfasında dinin hayata hakim olma davasında insanları asker olarak yetişme gayreti içinde olmaya çağırıyordu. "Öyleyse geleceği kucaklamayı planlayanlar oturup onu bekleyeceğine, kendilerini ona asker olarak yetiştirme gayreti içine girmelidirler. Ta ki geldiğinde hazır olan askerinin başına geçebilsin." Gülen Sonsuz Nur adlı kitabının 1. cildi ve insanlığın iftihar tablosu sayfa 1'de kendinden olmayanları yok etmeye kadar gidiyordu. "Dosta itminan, mütehayyire ikna, düşman ve müfterilere ilzam, yani susturma, ve iskiat, yani yok etme, mesajı." Hoşgörü abidesi Gülen'in bir kısım insanlara bulduğu tanım kobradır. "Kobralara merhamet, bu itibarla Müslümanlara taarruz eden kimseleri affetme, kobralara merhamet olsa da insanlığa zulümdür." Fasıldan Fasıla 1, sayfa 93. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının 3. cilt 82. sayfasında içinde bulunduğumuz dönemi ise şöyle tarif ediyor. Bu dönem diğer dönemlerde olduğundan fazla mahrem ve manemin at başı olduğu bir dönem. Mahremin anlamı diyet ödenmesi gereken demektir. Manem ise düşmandan ele geçirilen mal demektir. Böyle Osmanlıca terimler kullanarak bu dili anlayan kurmaylarına vaazlarında mesajlar vermektedir. Diyet ödenip ganimet elde edildiğine göre Fethullah Gülen ve ekibi büyük bir savaş içinde ve savaş hazırlığında bulunuyor demekti. Fethullah Gülen ordu ya da kadro elemanlarını 40 yıl önce yetiştirmeye başladığını söylüyor. 1960 senesi yaz döneminde kamp yaptık. Hepimiz 70 kadardık. İkinci ve üçüncü kamplar daha kalabalıktı. Hatta üçüncü sene her an 300 kadar talebe bulunuyordu. Küçük Dünyam sayfa 105. Talebenin aklı, ruhu, kalbi terbiye edilsin diye kamplar kuruluyordu. Adı geçen eser sayfa 116. 122. sayfaya gelindiğinde Cumhuriyet Türkiye'sinde olduğunu unutan Gülen coşmaya devam ediyor. Kamplarda okunan kitaplar Arapça tedrisat, orayı adeta bir medreseye çeviriyordu. Kamplarda askeriyenin disiplini, tekkenin edebi ve medresenin ilmi bütünleşiyor ve hayalimizdeki dünyaya ilk adım atılmış oluyordu. Kamplarda yapılan ama burada söylenmeyen şeyler de vardı. Askeri eğitim ve yakın dövüş, uzak doğu sporları. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan tablo Cumhuriyet için büyük bir tehditti. Ve işte o kamplardan bugünlere sayıları binleri rakamlarla ifade edilen kadrolara her mahallede bir ya da birkaç ışık evine kadar gelindi. O zamanın kamplarında hedefi şöyle belirtiyor. Disiplinli ama ruhaniyetli insanlar yetiştirmek tek gaye ve hedefimizdi. Gece yürüyüşleri, gündüzleri, koşular, yat kalklar hep bu hedefe yönelikti. Adı geçen eser sayfa 124. Arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinden istedikleri talebeleri gönderiyorlardı. Adı geçen eser sayfa 122. İrşad Ekseni adlı kitabının 109. sayfasında Gülen kadrolarını şöyle tarif etmektedir. Yeryüzünde her zaman İslami hizmeti omuzlayacak bir hasbiler kadrosu olmalıdır. Bu fedailer insanlığa hakiki bir tebliğcinin nasıl olması gerektiği dersini de vermelidir. İşte hayallerimi süslediğim kadro ve işte büyük davanın büyük hamleleri. Bu millet şimdi artık lafa değil yaşantıya bakıyor. Bu kadroların davranışlarını ise şöyle belirtiyor. Son günlerde yüzlerce arkadaş şahadet için bu fakirden dua istedi. Fasıldan fasıla bir sayfa 70-71. Bunların ruh hallerini ise şöyle tarif ediyor. Bir asrı aşkın zamandan beri çeşitli zulüm, mağduriyet ve haksızlıklar altında sürekli inleyen bu kuşak öylesine bilenmiştir ki çok yakın gelecekte o polatlaşan ruhuyla kendine bu mezzeletleri reva görenlerin karşısına dikilecek ve mutlaka onlarla hesaplaşacaktır. Fasıldan fasıla 2 sayfa 15. Kendisinin kadrosuna güvenini ayrıca şöyle ifade ediyor. 5-10 insanla cihanı fethetmemiz mümkündür. Adı geçen eser sayfa 198. Cihat bir hayır kapısıdır. O kapıdan giren iki hayırdan birine mutlaka kavuşacaktır. Evet, ya şehit olup ebedi bir hayat ya da gazi olup hem dünya hem de ukba nimetlerine ulaşacaktır. İşte cihatta bir de böyle bir bereket var. Gülen insanlara ya şehit ol ya gazi diye iki seçenek sunarken can alıp can vermeyi de hoşgörünün gereğinden olacak ihmal etmiyor. Çevresine topladığı binlerce insan, yüzlerce kurum ve kuruluş ardında Amerika'nın desteğiyle ne denli bir tehlike olduğunu bir kere daha gösteriyordu. Gülen'in hoşgörüsünün aslında kan deryası içinde bir felaketler zinciri olduğu, insanların günahlarından temizlenmesinin, başkalarının kanını akıtmaktan geçtiğini anlattığı sözlerinden ortaya çıkıyordu. Gülen kitabının 158. sayfasında cihadı, yani savaşı şerefli bir ölüm olarak nitelerken, hakiki müminin izzetle ölmeyi, zilletle yaşamaya tercih edeceğini iddia ediyordu. Bu durumda sahte müminlerin yani münafıkların ölmek yerine kaçtıkları yerlerde zilletle yaşayanlar olduğu yine Gülen'in kendi açıklamalarından anlaşılıyordu. gülenin günahların temizlenmesi için kan dökmeyi öneren sözleri de şöyleydi: "Aslında günahlarımızın daha başka şekilde temizlenmesi de çok zordur. Allah bir kulunu çok beğenir. Bu kul Allah yolunda cihada çıkmıştır. Arkadaşları bozguna uğramış olmasına rağmen Allah'a olan iştiyakından ve onun yanında bulunanlara arzusundan dolayı tekrar mevzilenmiş ve bu uğurda kanını dökmüştür." Siyan'ın organizasyonu ile hoşgörü abidesi olarak yutturulmaya çalışılan Gülen, İlahi Kelimetullah ve Cihad adlı kitabının 5. sayfasında can alıp can vermeyi şöyle öğütlüyordu: "Cihad sözcüğü içinde bulunulan asrın şartlarına göre değişkenlik arz eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Gün olur mal mülk her şey feda edilerek bu vazife yerine getirilir. Zaman gelir, yollar gider, bir can pazarına ulaşılır ve can alınır, verilir." Gülen kitabının 6. sayfasında can alıp vermenin kadın erkek herkesin üzerine farz olduğunu söylüyordu. Gülen cihadı kendi içinde katliamların olduğu hal gibi sınıflara ayırıyordu. "Cihadın çeşitli şekilleri vardır. Yerinde yazıyla, yerinde dille, yerinde arabayla, yerinde malla ve yerinde halle." Cihadın hayat kaynağı olduğunu savunuyor ve hoşgörü denilen kavramın ise aslında can alıp vermenin kamuflajı olduğu kitabının 45. sayfasındaki sözlerinden anlaşılıyordu. "Cihad bir müminin uğruna canını feda edebileceği en tatlı bir mefkure ve en yüksek bir idealdir. Zira mümin kendi teri içinde bulunma veya kendi kanıyla abdest alma gibi bir payeyi ancak cihadla elde edebilir." Gülen öyle bir hoşgörü sahibiydi ki müritleri için kendine düşeni en canlı ve kanlı şekilde yapma aşkıyla yanacak deniyordu. Gülen'in bu sözleriyle yetişen müritleri 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkıyor, ülkeyi kan gölüne çeviriyorlardı. Gülen örgütünün çatı iddianamesi. 22 Temmuz 2016 tarihinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Fethullah Gülen cemaatine yönelik çatı iddianamesinin detayları ortaya çıkıyordu. Sol Haber'den Selin Asker iddianame ile ilgili şunları yazıyordu: "Savcılık iddianamesine dikkat çeken detaylar yer alıyor. Buna göre cemaatin TSK'nın içerisinde %60-80 oranında olduğu tespit edilirken darbenin önceden öngörüldüğü ancak TSK'ya dönük bir operasyonun kamuoyunda olumsuz bir görüntü vereceği nedeniyle yapılmadığı belirtiliyor. Bilindiği üzere darbe girişimi öncesi son operasyon İzmir askeri casusluk davasına sahte delil üretmekle suçlanan ikisi amiral 6 deniz subayı hakkında verilen gözaltı kararıydı. Peşinden gelen darbe girişimi ve girişimden önce cemaatin önde gelen isimleri hakkında hazırlanıp dün kabul edilen iddianame içeriye bakıldığında AKP'nin sürece nasıl yön vereceğiyle ilgili ipucu veriyor. İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Fethullah Gülen'in de yer aldığı 73 şüpheli yer alıyor. Anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosu adı verilen büroda görevli savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca gibi isimlerle birlikte 73 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlaması yapılıyor. İddianamede genel bilgiler, ihbarlar, müşteki tanık ifadeleri, örgütün genel savunması, genel örgüt bilgileri, FETÖ teşkilat yapısı, örgütün idaresi, örgütün insan kaynakları, haberleşme, toplantılar, basın yayın arşivler, mali yapı, ideoloji, örgütün faaliyetleri, suçlar, şüpheliler ve talepler şeklinde bölümler yer alıyor. İddianamenin cemaatçilerin iddia ettiği gibi delil üretme üzerine değil politik hat üzerine kurulu olduğu görülüyor. Ergenekon ve Balyoz davalarında ürettiği sahte delillerle hatırlanan cemaatin söz konusu iddiası tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Elbette bu davaların çatlayan AKP cemaat bloğunda karşılıklı tasfiye amacını içerdiği, hukukun aracı nitelikte olduğu, AKP'nin yargıda kadrolaştığı ve tarafsız saikle hareket edilmediği biliniyor. Ancak savcı da bu kanıya ulaşılmasından çekinmiyor. Cemaatin 80 öncesinden bu yana tüm iktidarlar tarafından desteklendiği, 80 sonrası neoliberal politikalarla uyumlu hale geldiği ve ABD'nin İslamcıları siyasallaştırarak kullanışlı bir enstrüman haline getirdiği yönünde doğruluk içeren politik vurgular yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebed müddet daima varlığını ve istiklalini koruyacak güce, kudrete ve bilgiye sahiptir cümlesiyle başlayan iddianamede ilk olarak gençliğe hitap eden vurgular yapılıyor. Devletin egemenliğinin gizli bir örgütün kamu kurumlarında kadrolaşarak ele geçirilmesi suçlamasını yapan savcı, örgütün varlığına dair yeterli somut delilleri olduğunu ve mağduriyete yol açan uygulamaların tespit edildiğini ifade ediyor. Cemaatin yurtlarında kalan, dershanelerinde öğrenim gören, cemaatin kurumlarında ücretli çalışanların suça karışmadıkları gerekçesiyle soruşturma dışında tutulduğu da aktarılanlar arasında. İddianamede cemaatin örgütlenme alanları en yaygın kullandıkları kavramlar, Gülen'in kitapları hakkında çıkan ulusal, uluslararası haberler ve Gülen hakkında açılan davalardaki ifadeleri suç unsurları arasında yer alıyor. Ancak 12 Eylül sonrası Gülen'e açılan davaların hiçbirinin araştırma ve soruşturmaya konu dahil edilmediği, örgütün nihai amacının sorgulanmadığı ifade ediliyor. Savcılık cemaate ilişkin jandarma, genelkurmay başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü raporlarına ve Gülen'in önceki davalarında yaptığı savunmalara da yer vererek, Gülen'in silahlı kuvvetler içinde teşkilatlanma iddiasını kabul etmediği, orduyu faaliyetlerine engel görmediğini, ona sızmaya çalışmadığını anlattığı ifadelerine dikkat çekiyor. Savcılık soruşturmanın güçlüğünü ve cemaatin engelleme gayretlerini de belirterek, Fethullahçı terör örgütü üyeleri örgüte yönelik soruşturma açan her savcı ve görev alan hakimleri veya kolluk görevlilerini linç ederek itibarsızlaştırıp hayatlarını mahvetmiş ve canlarından bezdirmiştir ifadelerine yer veriyor. İddianamede dikkat çeken, paralel yapıya karşı kamu idareleri mücadele vermek yerine bu örgütün varlığını bilerek gizleme yoluna gitmişlerdir. Kamu idarelerinin çok önemli bir kısmı soruşturmanın ilerlemesi için gerekli bilgi ve belgeleri kasten gizlemiştir vurgusu. Ancak söz konusu vurguda hangi kamu idarelerinin olduğundan bahsedilmiyor. 15 yıllık AKP iktidarının her kamu idaresinde kadrolaştığı düşünüldüğünde savcılığın iktidar cemaat ortaklığına vurgu yapamadığı ancak işaret ettiği anlaşılıyor. İddianamenin bir diğer bölümünü ise ihbarlar, şikayetler, tanıklar oluşturuyor. Cemaatin kumpas iddianamelerinde olduğu gibi bu iddianamede de tuhaf kod adlı gizli tanıklar yer alıyor. Ergenekon balyoz davalarında polis, kamu görevlisi gibi şahıslardan gizli tanık üretildiği düşünüldüğünde AKP'nin de bir benzerini uygulayıp uygulamadığı henüz bilinmiyor. Ancak cemaat örgütlenmesine ilişkin kamuoyunun zaten bildiği faaliyetlerin suç olduğu su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Gizli tanıkların da bu çerçevede suçlamalar yaptığı görülüyor. İddianamede Arif, Büyük Yusuf, Uçak, Yıldırım, Kaktüs, Çınar, Kartal, Yavuz, Güneş, Ayışığı, Osman Bey, Ateş, Ayaz, Bulut, Nebukadnezar, Kutup Yıldızı, Jüpiter gibi kod adlı gizli tanıklar yer alıyor. Gizli tanıklarda genel olarak Gülen'in toplantıya katılanları galeyana getirip daha fazla himmet toplanmasını sağladığı, kimlerin il imamları olduğu, ÖSYM'de sınav sorularını nasıl sızdırdıkları, hangi il emniyetlerinde örgütlenildiği, Senegal'den New York'a kadar dünyanın birçok yerindeki faaliyetleri ilişkin bilgilere yer veriyor. İddianamede gizli tanıklar olduğu kadar açık kimlikle yapılan ihbarlar da yer alıyor. Genellikle cemaat içerisinde yer alan polisleri işaret edenler, çocukları cemaat tarafından örgütlenen aileler, hükümete karşı darbe girişimine hazırlanıldığını belirten isimler yer alıyor. Bir darbe girişiminin gerçekleştiği düşünüldüğünde bu çerçevedeki ihbarlar dikkat çekiyor. Örneğin iddianamede ihbarcı ya da müştekilerin 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları için 17 Aralık darbesi ifadesi kullandığı görülüyor. Cemaatin hükümeti darbe yaparak ele geçirmek istediği de neredeyse ortak kanaat. Ancak 17 Aralık'ta AKP'lilerin ağır yolsuzluklarının ortaya saçıldığı düşünüldüğünde buna darbe diyenlerin şimdi 15 Temmuz darbe girişimine ne dediği bilinmiyor. İddianamede cemaatin savunmasına örgütün genel savunması başlığında yer veriliyor. 3 sayfalık savunma metninde ana çerçeve cemaatin mağduriyet propagandası yaptığı yönünde. Savcılık aynı bölümde Gülen'in bedduaları için Fethullah Gülen 17 Aralık 2013 günü sonrasında yaptığı ilk açıklamada beddua etmiştir. Beddua etmek bu olaylara açıklamaya mantıklı bir cevap olmamıştır. Hukuken kabul edilebilir, mantıklı ve makul bir değerlendirme yerine beddua etmeyi seçen örgüt lideri, böylece hareketleriyle başarılı olmayan operasyonu gerçekleştiren kamu görevlileriyle organik bağını da ikrar ederek ortaya koymuştur yorumunda bulunuyor. İddianamede Gülen'in okullarına epey geniş yer verdiği görülüyor. Yurt dışı okulları ve Türkçe olimpiyatları için istihbari örgütlerin faaliyet alanı olduğu anlaşılmıştır tespiti yapan savcılık, Gülen'in kitaplarıyla ilgili de şu yorumu yapıyor. Cemaat mantığında yetişen bir öğrenciden başarı beklemek hayaldir. Safsata mantıksız, anlamsız bir takım duygusal konuşma ve hiçbir edebi değeri olmayan bu kitap ve konuşmalar, basit, gizli anlamı var görüntüsü verilen, hayali, gerçek olmayan ve okuyanı veya dinleyeni entelektüel manada yükseltmek yerine çökerten, arabesk yapıda akıl yerine duyguya hitap eden ve sunumu etkileyici ifadelerle doludur. Savcılık Gülen'in ekonomik durumu bölümünde de yaşlılık maaşı yatırıldığına yer veriyor. Geçtiğimiz günlerde SGK'nın Gülen'in emekli maaşını kestiği duyurulmuştu. Yaşlılık maaşının bu kapsama dahil olup olmadığı belirtilmezken 1313 lira 73 kuruşluk maaşın en son Ocak 2015'te vekalet verdiği Seyfullah Gülen tarafından İzmir'de ATM'den çekildiği belirtiliyor. FETÖ Teşkilat Yapısı isimli bölümde ise cemaatin örgütlenmesi anlatılıyor. FETÖ'nün genel yapısı başlığı altında gelişememiş sosyal toplumlarda insanlar, ağalar, beyler, aşiret reisleri gibi feodal toplum yöneticileri tarafından güdülür ve cahil halk gücü elinde bulunduran bu kişilere itaat eder. Fethullahçı bu örgütlenme de aynı yöntemleri kullanıp aynı amacı elde etmeye çalışmaktadır vurgusu yapılıyor. Cemaatten Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinden yönetilen, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını ve imkanlarını kullanan, dünyanın 160 ülkesindeki yüzlerce kurum, kuruluşu ve binlerce mensubu ve yandaşı ile siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve kamusal hayatın hemen her alanında varlık gösteren, milyar dolarlarla ifade edilen bir ekonomik güç olarak bahsediliyor. Cemaatin dikey hiyerarşisi 7 katlı piramit şeklinde bir örgütlenme modeli olduğunu belirten savcılık, askere yakın bir duruş sergilediklerini belirterek, 28 Şubat sürecinin Türkiye'de tek kazananı Fethullah Gülen ve cemaati olmuştur iddiasında bulunuyor. İddianamede Gülen'in faaliyetleri arasında Komünizmle Mücadele Derneklerinin kurulduğu döneme de yer veriliyor. Savcılık söz konusu dernekler için dernek Soğuk Savaş döneminde CIA tarafından kurdurulmuş, finansmanını ABD Büyükelçiliği ve bazı sermaye grupları sağlamıştır. Dernek Türkiye genelinde mitingler düzenlemiş, komünizm aleyhtarı gösteriler yapmış, 1977 yılında işlevini yitirdiği için kendini feshetmiştir ifadelerini kullanıyor. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 111.